Ayrım 23.
Pekala, hafifleyecekti. Şimdi bile kendini o dalgalar kadar hafif hissediyordu. Upuzun hayatı ne olursa olsun eğlenceli geçmiş sayılırdı. Eğlenceli. Başkaları bu sözü yüzeysel buluyorsa varsın bulsundu. Kendi gözüne geçirdiği hayat bir tür oyun gibi geliyordu. Gelecekte de zihninin bir yanında hep bu oyun kavramını saklı tutmaya karar verdi. İnsanların kötülükleri aşabilmesi için bu oyun kavramının dindarlıktan da yardımseverlikten de tedbirli olmaktan da daha önemli olduğundan emindi. Sıçrayan sulardan sırılsıklam olmasına rağmen geri çekilmek için hamle yapmadı. Bir söz vermişti orada otururken, bir tane daha verecekti. Birey bilincine her zaman bağlı kalacağına dair. Belki bencillikti bu. Belki tüm çabasına rağmen günün birinde kendini büyük bir çorbanın bir parçası olmuş bulacaktı. Ama 700 yıllık bu seyahatli, görmüş geçirmiş hayatının doruğundan dinleme cesareti olanlara bir tek şey söylemek istiyordu. Bir tek kişinin ruhu tüm tarihi bastırabilir, hatta silebilirdi. Bireyselliğimiz bizim tek varlığımızdır. Onu güvenlik uğruna ya da tüm toplumun çıkarları uğruna değiş tokuş etmeye, elden çıkarmaya razı olanlar bulunabilir. Ama onu koruyan, hayatın buruk yollarında onu hep yanında taşıyan, sevgide, düşüncede ona sadık kalan, sabah yıldızınca kutsanır. İnancında bir çatlak olabilirdi. Belki Samiye'deki Budistlerin öğretileri açmış olabilirdi o çatlağı. Ama tekrar denize bakıp da burnuna K23 kokusu geldiğinde o çatlak da kesinlikle onarılmış oldu. Alobar bu yolculuktan çok yararlanıyordu. Ama Pan için durum oldukça farklıydı. Ömrünün en feci tecrübesini yaşamaktaydı o. Yaşlı Tanrı geçmişte de ciddi durumlarla karşılaşmamış değildi. Apollon'un ve o kendini beğenmiş tayfasının nefreti, kentlerin oluşması, düşünürlerin düşmanlığı. Aristo'dan Descartes'a kadar, insanoğlunun mantıklı, doğanın kusurlu olduğu yolundaki fikirleri ve hepsinden yıkıcısı da Hristiyan kilisenin ona saldırması, onu şeytanla özdeşleştirip yetkilerini çürütmeye çalışması. O küstah saldırılar, o pis, iğrenç hileler, o kayıtsızlık, sonunda yaşlı Tanrı'yı zayıflatmış, görünmez hale getirmişti. Yok da ederdi bunlar onu. Ama ıssız ve sapa diyarlarda nasılsa kalmış olan mantıksız bir sevgi hayatta tutuyordu Pan'ı. Saklı gizli vadilerde, çok uzaklardaki doruklardaki dağ kulübelerinde, inançsızlarda, şehvetli kadınlarda, delilerde ve bir de şairlerde kalmış olan bir sevgi. Son zamanlarda hep yaşadığı doğal vatanından da koparılmış, kente getirilmişti. Bu belki de onun işini tümden bitirecekti. Gerçekten de çok zorluk çekmişti. Ama insanoğlu sokaklara beton dökse de, binalar dikse de, doğadan yine tam anlamıyla kurtulamıyordu. Pan, Paris'in parklarında ve boş alanlarında kendisini hayatta tutmaya yetecek kadar çimen ve ağacı, insanların içlerinde de hayvansı güdüleri bulmuştu. Ama gemi, gemi bambaşka bir şeydi. Ömründe kendini bu kadar cenderede hissetmemişti. O kalabalık ambar, o sonsuz okyanus. Pan kendine hiç uymayan şeyler arasındaydı. Poseidon'un alanıydı buraları. Ona yabancı ve soyut geliyordu. Flütünü çalabilse balıkları zıplatırdı. Belki derinlerden bir deniz kızını yukarıya bile çıkarırdı. Tabii deniz kızlarının da nesli naympalar gibi tükenmediyse. Ama flüt çalmaya cesaret edemiyordu. Belki mesele çıkardı. Zaten istese bile çalmaya hali yoktu. Deniz tutmuştu onu. Keşke bu kadarla kalsaydı. Görünmeyen birinin güverte parmaklığından eğilip midesinden denize kimsenin göremediği yeşil sıvılar boşaltması gerçekten komikti. Ama Pan'ı rahatsız eden yalnız geminin sallanması da değildi. Duygusal olarak da hastalanmıştı. Nedeni de o parfümdü. Gerçekten tam anlamıyla tebdil gezmenin yolunu bulmuş oluyordu Pan. Artık kim olduğunu kendi bile bilmiyordu. Parfüm onu kendisinden ayırıyor, kişiliğini parçalıyordu. Zaten görünmezlik de onu kendine yabancılaştıran bir şeydi. Bir kaynaktan su içerken ona yalnızca su böcekleri bakıyordu. Kimin vücuduydu o kaşınan, kimin eliydi kaşıyan? Görünmez olduktan sonra kokusuna daha bir sıkı sarılmıştı Pan. Onu kendine bir kabuk, tanıdık ve yönlendirici olan ikinci bir vücut, sahte bir yuva saymıştı. Baştan beri denedikleri çeşitli parfümler onun üzerinde karmaşık bir etki yaratmış, sonunda kendi kokusu baskın çıkmış, buram buram kokmaya başlamıştı. K23 ise farklıydı. Bazen en sevdiği kaya parçasını silip götüren sis gibi, K23 de onun koku evini bulandırıyordu. Cepleri bile olmayan bir bulut gibi boşluğa doğru itiyordu onu. İşin garibi, oldukça beğeniyordu yeni parfümü. Yasemin kokusu sanki aklının darmadağın tarlalarından geçip Mısır'dan esen tatlı rüzgardı. Pancar ise el bezi torbasını dikleştiren bir ritimle dans davulunu gümletiyordu. Birlikte doğumundan bu yana göğsünü sıkıştırıp duran o sancıyı yok ediyorlardı. Ama acaba o eski ızdırap da kişiliğine kokusu kadar gerekli miydi? Kuru toprak üzerinde kayalar ve yapraklar sağ olsundu. Yine de tutunabileceği bir şeyler bulabiliyordu. Ama denizde tümden kaybediyordu kendini. Öğürdü, kimin öğürdüğünü anlayamadı. Alobar panı yaslandığı her demirde, içine girip sızlandığı her halat sepetinde bulup günde iki kere parfümlüyordu. Pan her parfümlenişinde daha bir dumanlandığının farkındaydı. O kadar dumanlıydı ki bir uyuşturucu bağımlısı gibi daha fazla dumanlanmaya karşı da çıkamıyordu artık. Mississippi Paddle yeni Fransa'ya yaklaşırken o taraflara okyanusu aşıp da gelmiş bütün gemilerden daha tatlı kokular içindeydi. Tayfalar bir yandan çalışırken bir yandan ıslık çalıyorlar, çiftler varillerin arkasında birbirlerini sevgiyle kucaklıyor. Alobar burunda oturmuş, yüzünde aptal bir gülümsemeyle geleceğini karşılıyor. Pan ise bir kenara kıvrılmış, susmaktan can çekişiyordu. Birdenbire ayağa fırlamasına sebep neydi acaba? Hangi çılgınlık harekete geçirmişti motorunu? İki şey herhalde. Bir martı, haftalardır ilk defa martı görüyorlardı. Hayvan çığlıklar atarak orta direğin çevresini dolaşmaktaydı. Tam o anda geminin yolcularından bir kadın salınarak panın yatmakta olduğu yerin yakınından geçti. Kadın adet halindeydi. Kuş çığlık attığı anda o kokunun gelmesi belki de panın bilincinde eskiden kalma bir şeyleri hayata döndürmüştü. Belki bizim de barikatlarımız yıkılmış olsa içimizde saklı bir yerlere bir şeyler söylerdi bu etkenler. Ve belki de biz bu konuyu fazla yoklamayı istemezdik. Ne olursa olsun Tanrı birden ayağa fırladı. Kendine sahip değildi sanki. Sendeleyerek, tökezleyerek buruna, Alobar'ın hamağına doğru yola koyuldu. Alobar'ın heybesini kaptı, kendi omzuna attı. Bu görünümün yolcuları ne kadar korkutacağına hiç aldırış etmeden yukarıya çıkan merdivenlere tırmanmaya koyuldu. Cebeli Tarık'tan bu yana Alobar'ın kendisine yedirdiği her şeyi kustuğu parmaklığa yaklaştı, heybeyi açtı. Ellerindeki yegane K23 testisini fırlattığı gibi okyanusun ötelerine savurdu. Alobar dehşet içinde bakarken pan şişeyi çıkarıp bir an avucunda tuttu. Üzerindeki unutulmuş bir zamanda bir palyaçonun alaycı, duygusal ve güçlü edasıyla flüt çalan kendi resmine hayran, belki de şaşkın bakışlarla baktı. Güneşin ışığı düşmüştü mavi camın üzerine. Kabartma resimdeki şeklin dokunaklı bir şarkı çalmakta olmasına rağmen insanoğlunun zavallı çabalarına kahkahalarla gülen o yaratığın ota bürünmüş alnına düşmüştü ışık. İkinci bir ışık ise şişenin kapağından yansıdı. Sonra şişe de uçtu gitti. Testi ağır olduğu için dosdoğru dibe indi ama Kudra'nın şişesi ancak yarıya kadar parfümle dolu olduğundan suyun yüzünde kaldı. Denizin maviyinden omzuna tiftik ipliği gibi asılıp yüzdü. Kancayla ağla yakalanamayacak kadar uzaklaşmıştı çabucak. Akıntıya kapılmış güneye doğru gidiyordu. Arada bir önüne çıkan kıl parçalarını, balık yüzgeçlerini parlatıyor, kokutuyordu. Sonunda Florida yarımadasını çevreleyip kendi taşıdığı sıvıya yakışacak sulara karışacaktı. Ta ki kasırga dalgaları alıp onu kıyıya vurana, Mississippi'nin çamuruna gömene dek. Seattle. Yeni sipariş, merhaba Ricky, bana lütfen. 9 tane hayal adası, 6 çelik kuşaklı ışık çemberi. Bir Aztek töreni, içinde obsidyen çubuğu olsun, 12 yenilmezlik iksiri, bir de kirazlı acil can kurtaran simidi. Vay canına, bugün keyfin yerinde bakıyorum. Ricky Mount Bar'ın üzerinden eğildi, kollarını krom çubuğa dayadı. Güzel, eski, uzun fil dişi gibi kıvrık ve sağlam bir bardı. Değme sarhoş sarsamazdı onu. Ricky'nin çıplak kolları o ıslak kıllı görünümleriyle tek parçadan yontulmuş barın üzerinde pek narin görünmüyordu. Ama gülümsemesinde ayrı bir güç vardı. Keyfin mi yerinde? Yavrum sevincim ağaçların boyunu aştı. Haberi duyunca sen de öyle olacaksın. Pelsina tepsiyi elinden bıraktı. Ne haberi diye sordu. İki haber aslında. Birincisi dernek toplantısı pazartesiye. Senin bursu onaylayacaklarını da sağlam kaynaklardan duydum. Priscilla'nın üzerindeki ağırlık birden hafifler gibi oldu. Şaka ediyorsun. Yo, kaç para verirler dersin? 2500 diye duydum. Yalan söylemiyorsun ya. Priscilla'nın bu parayla 3 ons yasemin yağı satın alabileceğini hesaplamak için cebinde hesap makinesi bulundurması gerekmiyordu. Artanıyla da 2 ay geçinebilir, tüm vaktini o esrarengiz temel notayı aramaya ayırabilirdi. Cici annesinden yardım istemek zorunda da kalmayacaktı. Ulu tanrım, harika bir şey bu. Sevineceğini biliyordum. Siparişi ver de sana haberin geri kalanını söyleyeyim. 3 Carta Blanca ile 1 Rita, o kadar. Ricky önce Margarita'yı karıştırmaya başladı. Önce Rita sonra Carta Blanca denir, dedi ciddi bir sesle. Affedersin diye içini çekti Priscilla. Çok heyecanlandım da. Bu gece yine menüleri yere düşürecek, kokteylleri dökecek, siparişleri ve hesapları birbirine karıştıracak. Zamparalardan çimdik, bakirelerden küfür yiyecekti. Ama yine de umut vardı yolun ucunda. Bir ucunda parfüm, öbür ucunda kim bilir belki de kusursuz tako bulunan 2500 dolarlık bir gökkuşağı. Ricky biraları açıp Priscilla'nın tepsisine koyarken... Evet dedi. İkinci haberde kliniğin dediğine göre benim iltihap artık iyileşmiş. Demek yarın gece ikimiz baş başa kalabiliriz. Priscilla yalandan gülümsemeye uğraştı. Ay harika bu Ricky. Ama yarın gece bir işim var. Unutmamışsındır herhalde. Son Gülüş Vakfı'ndaki o akşam yemeği var yarın. Yani gerçekten gidecek misin oraya? Şey evet, merakımı uyandırdı. Eh, vaktini ziyan etmek istiyorsan pekala. Bir yığın çılgın keş, aralarındaki en büyük çılgın keşin saçmalarını dinleyecek. Benim dişime göre değil. Eh, ben gitmeye karar verdim. Peki, seninle sonra buluşuruz. Geç olabilir. Ne olur, ben beklerim seni. Priscilla razı olmuş gibi omzunu silkti. Herhalde sapıklaşmak kaderimde var, dedi içinden. Mücadele etmenin ne yararı var? Ricky'ye senin ev mi benimki mi diye sordu. Arkasında iki garson kızın sipariş yazdırmak üzere sıraya girmiş olduğuna aldırmıyordu. Senin ev daha yakın. Çok dağınık ama. Hep öyle. Galiba haklısın. Senin ev nasıl hep öyle derli toplu duruyor? Nasıl başarabiliyorsun? Aynalarla falan mı? Ricky başını iki yana salladı. Ben Başak Burcu'ndanım, dedi. Her dolunayda çeklerimi ödemek, evimi toplamak kuyumdur. Elimde değil, kurt adam yerine muhasebeci olup çıkıyorum bir anda. Priscilla elindeki içkilerle uzaklaşırken, gümüş vibratörden kim ölmüş ki diye bağırınca, barın önünde beklemekte olan garson kızlar ona hayret ve tiksintiyle baktılar. Priscilla cumartesi vardiyasını fazla kaza yapmadan tamamlamayı başardı. Masalardan birinde bir doğum günü partisi vardı. Bunun anlamı açıktı. O masaya üzeri mumlu bir pasta götürecek, bir de doğum günü şarkısı söyleyecekti. Bu işten oldum bittim nefret ederdi. Ama bir başka müşterinin, Madrid'den gelme ünlü bir moda fotoğrafçısının sözlerini duyunca kendini daha iyi hissetti. Ne bayağılık, diyordu adam. Avrupa'da böyle şeyleri dünyada yapmazlar. Doğum günleri ancak Amerika'da böyle ucuz gösterilere dönüşür. Priscilla nöbetini bırakırken son olarak kendisi bir doğum günü pastası ısmarlayıp fotoğrafçının masasına yollattı. Kapıdan çıkarken Ricky'ye yedek anahtarını verdi. Pazar gecesi yokken evine girebilsin diye. Partiden sonra görüşürüz, dedi arkadaşına. Verdiğin iyi haberler için teşekkürler. Ricky herhalde bana teşekkür etmenin bir yolunu bulursun diye karşılık verip göz kırptı. Priscilla bisikletine atlayıp eve doğru pedal çevirmeye başladı. Kapıda pancar bulunmadığını görünce rahatladı. Gelecek parasal yardımı düşünmek kendini kuş gibi hafif hissetmesine yol açtı. Bu gecenin şerefine dosdoğru yatağına yattı. Ama rüyasında yine kokuları birbirine karıştırıp duruyordu. Ertesi sabah uyandığında garson üniformasının hala üzerinde olduğunu gördü. Bütün gece çalışmışçasına yorgundu yine. Topladığı bahşişler cebindeydi. Bacaklarında halka halka kırmızı izler oluşmuştu o yüzden. Onları duş yaparken gördü. Eh, paranın bir iyi yanı var en azından diye mırıldandı. İnsanı zengin ediyor. Yarı taze simit ve konserve sütle kahvaltısını ettikten sonra deterjan ve süngeri kaptığı gibi evi temizlemeye girişti. Bezler, süpürgeler ortaya çıktı. Bu işlere şimdiye kadar pek bir yeteneği olmamıştı. Ama bu sefer evi kusursuz hale getirmeden rahat etmeyecekti. Ricky amma da şaşıracak dedi kendi kendine. Öğleden sonra biraz uyudu. Rüyasında babasını gördü. Babasının Meksika'daki sarayındaydılar. Babası onun bacaklarındaki para yaralarına ilaç sürüyordu. Willow Jackson eğilmiş sarayın yerlerini siliyordu. Ortalıkta keskin bir amonyak kokusu vardı. Priscilla uyandığında koku hala gitmemişti. Bir an kendi evini tanıyamadı. Dolabındaki elbiseler arasında en az buruşuk olanı yeşil yün örgü bir elbiseydi. Onun da üzerindeki kırışıklıkların sayısı devrin cumhuriyetçi başkanının yüzündekilerden az değildi. Elbiseyi ona eski kocası almıştı. Arjantinli akardeon yıldızı. Efecto Partido. Onu götürüp banyoya astı. Sıcak duşu açıp buruşuklukların açılmasını sağlamaya çalıştı. Yaptığı işlem geçkin aktrislere yapılan yüz çektirme ameliyatları kadar iyi sonuç verdi. Elbise üzerinde iyi duruyordu. Gözlerinin menekşe rengini de ortaya çıkarıyordu. Gözlerine far, dudaklarına ruj, kulaklarındaki kapanmaya yüz tutmuş deliklere birer küpe taktı. Küpeler de efektonun armağanıydı. Minik akardeonlar biçimindeydi. İçinde bir heyecan vardı. Taksi çağırmaya karar verdi. Son gülüş vakfı fazla uzakta değildi. Ama yine her zamanki gibi yağmur yağıyordu. En iyi kılığında bisiklete de binemezdi herhalde. Kapıyı arkasından kilitleyip iki kere kontrol etti. Sonra taksiyi beklemek üzere aşağıya indi. Bu gece pancar gelirse Ricky baksın çaresine diye düşündü. Taksiye binerken kendi kendine gülüyordu. Taksi ıslak yollarda engerek yılanı gibi kıvrıla kıvrıla ilerledi. Priscilla sokaklardaki neon ışıkların, vinil döşemenin, radyodaki müziğin tadını çıkaramadan kendini gideceği yere varmış buldu. Kapıdaki yarım düzine normalden 3 kat fazla kadar güvenlik görevlisinden birine davetiyesini gösterdi. Hemen demir kapıdan geçirildi. Buz gibi yağmura rağmen kapıda birikmiş olan kalabalık kim bu böyle diye homurdanmaya başladı. Priscilla ciğerlerinin altın bir havayla dolduğunu hissetti. Kendini birden seçkinler sınıfına geçmiş bulan her dürüst insana olurdu bu. İmtiyaz onu sarhoş ediyordu. Çiçekli bahçenin içinden kıvrılan çakıllı yolda ilerledi ve evin ön merdivenlerine vardı. Gözünün önüne Wally Lester'ın Meksika'daki sarayından sahneler geliyordu. Merdivenin üzerindeki ezilmiş sümüklü böcek onu kendine getirdi. Pirinç kapının tokmağı peri biçimindeydi. Kanatlarıyla başındaki halesiyle tam bir periydi. Dedi Priscilla. O tokmağı vurmak ona kendini gülünç hissettirecekti. Ama ziyanı yoktu herhalde. Gözlerini dikmiş tokmağa bakarken 8 yaşlarında bir kız çocuğu kapıyı kendiliğinden açıp onu içeriye aldı. Babam perilere inanır dedi çocuk. Priscilla diye cevap verdi. Son gülüş vakfının sarmaşıklı dış duvarlarına bakan insan, içerinin kahverengi deri mobilyalar, eski ama çok pahalı şarkalıları, oymalı tahta tavanlar, ortaçağ avcılarının resimleriyle süslü, flaman halılarıyla döşenmiş olacağını sanırdı. Parlak ve modern döşenmişti içerisi. Krom, buzlu cam, çarpıcı renkte kanvas kanepeler, yerler cilalı parkeliydi, duvarlar bembeyazdı. Alkalin kristalleri kadar beyaz demişti Vix Danny Boy. Yeti dışkısı kadar beyaz. Sabat kadar beyaz. Tanrı'nın karnı kadar beyaz. Çiçekli desenler faniler içindir. Ölümsüz duvar beyaz olandır. Sağda solda MC Escher'ın baskıları göze çarpıyordu. Metaformik imajlardı bunlar. Bakanı dünyanın bir bilmece, hayatında ilmek olduğuna inandırıyordu. Escher'a eleştirmenler gülerdi. Ama bize yalan söylemeyen tek tük sanatçıdan biriydi o. Odunların için için yandığı şöminenin üzerinde kelle avcılığı aletleri asılıydı. Herhalde Doktor Danny Boy'un antropoloji günlerinden kalma olmalıydı bunlar. Bir kokteyl ister misiniz diye sordu küçük kız. Elbette isterdi. Büyük salonda ayakta durmakta olan 20 kadar konuk vardı. Görünüşe göre hiçbiri de kendini Priscilla'dan daha rahat hissetmiyordu. Konuklardan birini tanıdığını fark etti. Adam güzel koku malzemesi toptancısıydı. Kuzeybatı Pasifik kıyısındaki tek toptancı. Priscilla da ondan az da olsa bir şeyler satın almıştı. Fransız Yasemin yağını da ona ısmarlayacaktı zamanı gelince. Tabii garson kızlar birliği paraları verirse.